Item 15, Son Tanık Glenn Mead, sayfa 159. 3. Bölüm 22. Kısım, Belgrad. Novi Sad'da Tuna manzaralı harika bir eski taş ev. Bir zamanlar bir 15. yüzyıl Sırp prensinin yazlık ikametgahı olan bu 20 dönümlük dağ malikanesi, kendi 100 yıllık Ortodoks manastırına sahip olmanın yanı sıra Arkov çetesinin şimdiki başı Ivan Arkov'un pek çok evinden sadece biriydi. Van Dyck sakallı, benekli papyon takmış iki dirhem bir çekirdek bu adam, 72 yaşındaki bir mafya babasından çok iyi huylu bir üniversite profesörünü andırıyordu. Fakat görünüşünün aldatıcı olduğunu unutmamak gerekirdi. Milan Jurisic adlı bir yeni yetme çetenin parasını çaldığında herkese örnek olacak bir cezaya çarptırıldı. İspanya'nın Costa Brava'sına kadar izi sürülüp yakalandı. Çekişlerle ölümüne dövüldü. Daha sonra da cesedi endüstriyel bir kıyma makinesinden geçirildi. Interpol kaynaklarına göre hırsız gangsterin pişirilerek yahni yapıldığı, sonra da katillerinin bu yahninin bir bölümünü öğle yemeği niyetine yedikleri söylentisi yayılmıştı. Bu söylentinin gerçek olup olmadığı açığa kavuşmasa da bilinen ama asla kanıtlanamayan bir gerçek vardı. O da Ivan Arkov'un kurbanın yüz derisinden ölüm anına ait bir maske yaptırdığı ve ürkütücü bir hatıra olarak sakladığıydı. Dul bir adam olan Arkov'un Yugoslavya İç Savaşı sırasında yönettiği cinayetlerin kapsamını çok az kişi bilirdi. Arkov şimdi de dağdaki bu sığınağından net değeri yarım milyar doları aşan gelir elde ettiği uluslararası bir suç örgütü yönetiyordu. Suçla ilgili kanıtlara gelince o açıdan korkulacak hiçbir şeyi yoktu. Yazılı hiçbir talimat vermiyor, yardımcıların da aynı biçimde davranmalarını şart koşuyordu. Ucu ona kadar gidecek en ufak bir kanıt olamazdı. Parasının büyükçe bir bölümü sahipliğinin kendine kadar sürülemeyeceği, yasa dışı işlerin yanı sıra yürüttüğü yasal girişimlerden kaynaklanırdı. Zeki ve pahalı muhasebecilerden, avukatlardan ve vergi danışmanlarından kalabalık bir ordu, gerçek servetinin deniz aşırı hesaplarda gizli kalmasını sağlıyordu. Siyasetçiler ve ülkenin seçkinleriyle kurduğu güçlü ilişkilerin yanı sıra işlediği suçların menzilinin dışında kalabilmesi tutuklanmasını uzak bir ihtimal kılıyordu. Dahası o soykırım benzeri savaşın üzerinden 20 yıldan uzun bir süre geçmiş ve Arkov tek bir konuda bile suçlanmamıştı. Oğlunu taşıyan limuzin evin önüne geldiğinde baba Arkov dışarıda güneşin keyfini çıkarıyor ve bağıyla ilgileniyordu. Boris Arkov yaklaştı ve babasını Sırp usulü iki yanağından öptü. ''İyi görünüyorsun, dağ havası sana yarıyor olmalı.'' Yüzme havuzunun kenarında parlak renkli minik bikiniler giymiş üç genç kadın şezlonglara uzanmış güneşleniyordu. Genç Arkov kadınlara hayranlıkla baktı. Babası elindeki makasla asmadan kocaman bir salkım sulu kırmızı üzüm kesip önündeki asır sepete attı. 50 yıldan uzun bir süredir bu hayatı yaşıyor ve hiç bıkmıyordu. Güç, para, lüks hayat, güzel kadınlar ve her an yasanın bir adım önünde bulunma gereğinin tehlikesi. Tıpkı onu her zaman heyecanlandıran ölümcül bir satranç partisi gibi. Oysa burada oyuna satranç taşları yerine hayatını sürüyordu. Baba Arkov'un gözleri evrak çantasına dikildi. İçeriği onu güzel kadınlardan çok daha fazla ilgilendiriyordu. Ellerini pamuklu bir havluya uzun uzun kuruladı.
''Eteği boş ver, ihtiyacımız olan her şeyi getirdin mi?''
''Hepsi burada baba.''
Havuzun uzak ucunda güneşlenen güzellerden oldukça ötedeki masanın başına oturdular. Bir koruma Ivan Arkov'un ev yapımı şaraplarından birini getirip kadehleri doldurdu. Oğlu kadehi elinde çevirdi, kokladı, sonunda bir yudum alıp soluk sıvının damağını yıkamasını sağladı. Memnunca gülümsedi.
''Bayıldım baba. Harika. Limonumsu ve belli belirsiz bir yaban üzümü tadı var.''
Gerçekte genç Arkov ağzındaki havuza tükürmemek için kendini zor tutuyordu. Şarap bir köpeğin elektrik direğinin dibine bırakacağı bir sıvıyı andırmıştı. Babası pek çok şey olabilirdi ama şarap üreticisi olmadığı açıktı. Baba elindeki kadehi çevirdi. Bir yudum alıp başını salladı.
''Kırmızıyı tercih ederim ama bu yıl beyazlar da harika.''
Kendi markanı yaratmalısın. Baba filmlerini çeken o herif gibi.
Coppola.
Evet o.
Şarabını bir kere denedim, bana göre değildi. Bence sinemadan ayrılmamalıydı.
Kadehini masaya bıraktı.
Şu rakamları bir göreyim.
Oğlu evrak çantasını açtı ve içinden değerli emaneti, Apple dizüstü bilgisayarı çıkardı. Başlattı, cihaz çalışınca babasının uzattığı siyah bellek çubuğunu aldı. Çubuğu yandaki yuvalardan birine taktı. Apple'ın faresiyle biraz oynadı ve ekran grafik ve verilerle dolmaya başladı.
Bilgisayarlar hep kafamı karıştırmıştır. Bunun güvenli olduğundan emin misin?
Sendeki bellekte şifre çözücü var. O olmadan kimse bu verileri okuyamaz. Şavik bunun %100 güvenli olduğundan emin.
Bu da benim için yeterli.
Ekran yüklenince Arkov Mac'i babasına uzattı. Baba Arkov gözüne okuma gözlüğünü taktı. Hepsi oradaydı. Kuzey Amerika'nın en son 4 ayının grafiklerle ve çubuk çizgilerle belirtilen kar raporları ekrandaydı. Ve hepsi FBI ya da Interpol'in iletişime müdahalesi düşünülerek internet üzerinden gönderilemeyecek kadar hassastı. Oğlunun yılda en az 3 kez ziyaretine gelmesinin nedeni buydu. Arkov klanının patronu başını hoşnutlukla salladı. Okuma gözlüğünü çıkarıp bilgisayarı masasının üzerinden itti.
Her şey iyi görünüyor.
Ayrıntıları daha sonra konuşuruz. Önce beni huzursuz eden şu konuya dönelim.
Gereken ne varsa yapıldı. Herif toza karıştı.
Mila'ya danışmış mıydın?
Bütünüyle, memnun olduğu söylenemez. Adama önce bir uyarıda bulunmak istemişti. Ama işi tamamlamanın dışında bir seçeneğimiz olmadığını ona anlattım.
Açıkla.
Adam gereğinden fazla soru soruyordu. Bizi sürekli rahatsız eden grupla birlikte çalıştığını düşünüyoruz. New York'ta Carnegie Hall'da arabasını havaya uçurduk.
Peki ya polis, FBI?
Patlamanın izini bize kadar asla süremezler. Konserde o kadar çok VIP vardı ki. Araplar, Ruslar, Ukraynalılar, hatta birkaç zengin Iraklı. Her biri patlamanın hedefi olabilirdi.
Bir an durakladı.
Ne oldu baba, hiç memnun görünmüyorsun.
Sizce daha fazla sorun çıkacak mı?
Adamın karısı hayatta kalmayı başardı. Onu hedef almamıştık ama problem yaratacağını sanmıyoruz.
Neden?
Kadının her hareketini izledik ve adamın tek bir akrabası var, o da abisi.
Sanmıyoruz demek yeterli olmaz, emin olmak gerekir. Kadının işi var mı?
Eski bir savcı.
İşte bundan hiç hoşlanmadım. Hukuk geçmişi olan bir kadın başımıza bela olabilir. Onu daha dikkatli izleyin.
Yaşlı adam bir süre sustuktan sonra parmağını oğluna çevirdi.
Ve Mila'ya söyle, gerektiğinde her ikinizin de Amerika'dan çıkmaya hazır olmanızı istiyorum.
Baba,
polis ya da FBI'nin sizinle ilgilendiği yönünde en ufak bir ima olursa ikiniz de kaybolacaksınız. Ne gibi bir geçici seyahat belgesi ve güvenli ev gerekecekse şimdiden hazırlayın.
Mila bundan hoşlanmayacak. Senin adına Amerika işini bu hale getirmek için yıllarca çabaladı.
Üstelik harika bir iş beceriyor. Ama neden hoşlanıp neden hoşlanmayacağıyla zerre kadar ilgilenemem. Benim için önemli olan Kuzey Amerika'daki operasyonumuz.
Klanın başı kadehini masaya indirdi. Üstelik uyuşmazlıktan hoşlanmıyorum, dertten hoşlanmıyorum.
Her ikisi de iş için zararlı. Ne yapılması gerekiyorsa gösterişsiz yapılmalı. Kırmızı bayraklar sallanmasını istemiyorum, dediğimi ilet.
Bir soru sorabilir miyim baba?
Sor bakalım.
Klan içinde ne zaman daha fazla sorumluluk alacağım? Sen yarın gözlerini kaparsan ailenin işi devam ettirmek için hazırlıklı olması gerekir.
Mila bunu başarabilecek durumda. Ona mutlak güvenim var.
Boris'in çenesi kasıldı.
Peki ya ben?
Mila'yı küçümsüyor olabilirsin ama aile sadakati adına anlaşmazlıklarınızı bir tarafa bıraktığınız an her şey mümkün olur. Sadakatin güç olduğunu göremiyor musun Boris?
Evet baba.
Mila'yı evimize aldım ve ona kendi oğlummuş gibi baktım. Ölen babası iyi bir dostumdu. Aranızda her an bir sürtüşme olduğunu farkındayım. Oysa sana klanın her şeyden önce geldiğini öğretmeye çalışmıştım. Bazen bunu sana sopa zoruyla öğretmem gerekse de. Öte yandan Mila başından beri sadakat konusunu olduğu gibi kavradı.
Saygısızlık etmek istemem ama sorumu cevaplamadın.
Yaşlı adam bir an düşündü.
Milan'ın çok akıllı ve işi gözü kapalı da çekip çevirecek kabiliyette olduğunu kabul et. Amerika operasyonunun başında bulunmasının nedeni bu. Senin patronun olmasının nedeni de bu. Bununla yaşamaya alış. Daha da önemlisi ondan bir şeyler öğrenmeye devam et.
Kan, sudan daha yoğun değil mi?
Yaşlı adam oğlunun sesindeki kırgınlığı duydu. Ayağa kalkıp omuzunu şamarladı.
Sabırsız olman güzel şey Boris. Vadem yettiğinde senin de sıranın geleceğine hiç kuşkum yok. Ama beni gömmek için bu kadar acele etme. Önümde hala birkaç yılım var.
Başıyla yüzme havuzunu işaret etti.
Akşam için refakat ister misin?
Boris Arkov güneşlenen üç güzeli süzünce yorgunluğunu ve kaygılarını unutuverdi.
Hayır demezdim.
Bu adamın karısından en ufak bir dert belirtisi görülürse...
Gereği yapılır.
23. Kısım, Trenton, New Jersey. Adres bir dizi teraslı banliyö evlerinden birine aitti. İki yanına kırmızı tuğladan yapılmış yorgun görünüşlü bir sanayi tesisiyle bir FedEx deposunun dikildiği pejmürde bir işçi mahallesi. 1276 numara düzgün ve bakımlıydı. Gri kaplaması yeni boyanmıştı ve telli verandası gururla ama gevşekçe sallanan bir Amerikan bayrağıyla süslüydü. Araba yolunda park etmiş kamyonetin kapıları üzerinde yazılar vardı. Daha ucuza daha fazlası. Larry Dragovich, uluslararası tesisatçı. New York, Londra, Paris, New Jersey. Ama çoğunlukla New Jersey. En azından mizah yeteneği olan biri. Karla ön kapıya doğru yürüyemeyecek kadar korkuyormuş gibi dakikalardır otomobilin içinde oturuyor, içini karmakarışık duygular kemiriyordu. Bu aynı Alman mıydı? Onu hatırlayacak mıydı? Ya hatırlamak istemezse? Soykırımdan canlı kurtulmayı başaranlardan büyük bir çoğunluğunun uyutmayı yeğleyeceklerini düşünüyordu. O sabah 9'da karşısında Angel yazılı numarayı aramış iç gıcıklayıcı bir kadın sesi ''Hey tatlım ben Angel'' demişti. ''Lütfen numaranı bırak.'' Sesinden genç ve sırnaşık olduğu anlaşılıyordu. Kim olabilirdi? Can bu kadını nereden tanıyordu? Karla otomobilinin içinde otururken evin ön kapısı açılıverdi. Veranda basamaklarından inen adam garaj kapısını açtı. İçeriden aldı, kucak dolusu küçük karton kutuyu kamyonete yüklemeye koyuldu. Tıknaz, gür bıyıklı, at kuyruğu yapılmış kırlaşmaya yüz tutan uzun saçlarıyla, üzerinde uzun ve bol, kolsuz bir tişört bulunan 40 yaşlarında bir adam. O sabah Max Shine'dan aldığı numarayı aradığında telefon uzun uzun çalmış, sonunda telesekreter, ''Merhaba, burası Larry Dragovich tesisat. Mesajınızı bırakın, sizi geri arayayım.'' diye cevap vermişti. Carla telefonu bir daha aramadı. Adı ve numarayı çevrim dışı araştırınca New Jersey'deki adresi buldu. Tesisatçı Larry evden çalışıyordu. Bir daha telefon etmektense buraya gelmeye karar verdi. Alma Dragovich'le yüz yüze konuşmak istiyordu. Adamın garaj kapısını kapadığını, sanki kalan son paketlermiş gibi iki kartonu kamyonete taşıdığını gördü. Arabasının kapısını kilitler ve araba yolundan yürürken bacaklarının titrediğini hissetti.
''Larry Dragovich?''
Adam kamyonetten dışarı sarktı.
''Evet.''
Kahverengi gözleri tedbirli bakıyor, ağır işçilik nedeniyle elleri çekici andırıyor, sırtından ve ensesinden kara kıllar çıkıyordu.
''Alma Dragovich'le konuşabilir miyim? Burada oturduğunu sanıyorum.''
''Neden? Ne hakkında? Ne oldu?''
''Bana yardım etmesini umuyorum Mr. Dragovich. Siz oğlu musunuz?''
Adam başıyla onayladı. Carla'nın açıklamasını bekleyerek hiçbir şey söylemeden dikildi.
''Ben annenizi uzun zaman önce tanımıştım, daha çocukken.''
Adamın gözleri parladı.
''Hey, yoksa siz eski memleketten gelen hanım mısınız?'' Max Shine'ın telefonda bahsettiği.
''Evet, annenizle konuşabilir miyim? Beni hatırlayacağını umuyordum.''
Larry Dragovich gülümsedi, kamyonetinin kapısını kaydırarak kapadı.
''Tabii, içeri gelin.''
Gümüşten yapılmış süs bir semaver şişman bir Buda gibi bir köşeye kurulmuştu. Her rafın üzerinde aile fotoğrafları, büfenin üzerindeki bir tepside erik ve armut brandisi, yanlarında da yüksük kadehler, hepsi çok etnik.
''Umarım rahatsız etmiyorum.''
Hayır, hayır, hiç etmiyorsunuz. Malzeme almak için dönmek zorunda kalmıştım. Eşim çalışıyor, çocuklarımın en küçükleri de okulda.
Anneniz nasıl?
Larry omuzlarını silkti. İyi günleri de oluyor, kötü günleri de. Belleği gidip geliyor, yine de iyi dayanıyor. 77. yaş gününü kutladık. Onu nereden tanıyorsunuz?
Uzun hikaye. Bana ayıracak 2 saatiniz var mı?
Adam tebessümle cevap verdi. Keşke olsaydı. Biraz sonra gitmem gerekecek.
Annenizin belleğinin iyi olmadığını söylemiştiniz değil mi?
Bazı günler. 30 yıl önce beni okula gönderirken çantama ne cins sandviç koyduğunu hatırlar. Kimi zaman da yüzüme sanki onu soymak için eve zorla girmiş bir serseriymişim gibi bakar.
Omuzlarını silkti.
Kimi zaman ona çok sabırlı davranmak gerekiyor. Ama bugün çok formda. En azından eşim hemşire ve onunla ilgilenebiliyor.
Kahve makinesini doldurdu.
Demek Saraybosnalısınız.
Hayır, çocukluğum Dubrovnik'te geçti. Annem Konyiçli. Saraybosna'ya çok uzak değildir.
Konyiç'i iyi bilirim. Hemen hemen 30 yıl önce amcamın yanında çalışmak için New Jersey'ye geldim. Ailenizi tanıyor olabilir miyim? Carla demiştiniz değil mi?
Carla Joran. Ama annemin ailesi o zaman Tanoviç diye bilinirdi.
Adam sırıttı. Hey, benimki de Larry değildi. Ama kamyonetin yanına yazmak için Slavoljub Dragovic'den çok daha pratik. Annem üst katta, odasında televizyon izliyor. Ricky Lake Show'a bayılır. Gidip getireyim, kahve birazdan hazır olur.
Anneniz İngilizce biliyor mu? Ana dilimi konuşmayalı uzun zaman oldu. Söylediklerini anlayamayabilirim.
İngilizcesi oldukça iyi. Eşim ve çocuklarım tek kelime bile Sırpça, Hırvatça anlamadıkları için İngilizce öğrenmek zorunda kaldı. Durumu ona mutlaka söylerim.
Teşekkürler.
Ne demek? Göz kırptı. Kapıyı açıp yukarıya giden merdivende gözden kayboldu.
Carla odada gezinmeye koyuldu. Havada taze kahve kokusu vardı. Raflardaki fotoğrafları inceledi. Oğullar, kızlar ve geniş aile. Larry ile karısı neşeyle gülümseyen, koyu saçlı, dolgunca bir kadın. Eski Saraybosna'dan enstantaneler. Gözü tipik bir Yugoslav evi ve bağının dışında çekilmiş, yıpranmış bir aile fotoğrafına takıldı. Beyaz badanalı duvarlar ve kırmızı kiremitli bir dam. Birden beklenmedik bir şeyler hatırladı. Bir öğleden sonra okul dönüşü patikada yürürken merdiveni dayamış dedenin çatısını onaran babası. Babasının el salladığını, çekici bir kenara bırakıp merdivenden aşağıya kaydığını, güneşten bembeyaz olmuş sarı saçlarını, yüzünü kaplayan sıcak tebessümünü, kızını kucaklamak için ardına kadar açtığı kollarını hatırladı.
''Hey, benim Balkan prensesim nasılmış?''
Daha fazlasını hatırlamak için çabaladı ama tek anımsayabildiği, onun kollarında yaşadığı sevgi ve güven duygusuydu. Hisleri kabardı. Babasına hayran olduğunu biliyordu. Ayak sesleri duyunca anıları uzaklaştı. Birileri basamakları yardımla iniyormuş gibi yavaş, sarsak adımlar. Cep telefonunu kapatıp çantasına yerleştirdi. Rahatsız edilmek istemiyordu. Salonun kapısı açıldı. Eşikte yaşlı bir kadın duruyordu. Güçlü köylü yüzü derin çizgilerle kaplı, saçları kar beyazıydı. Sersemlemiş transta gibi duruyordu. Sanki acılar onu yaşlandırmış, mavi gözlerine bir ıstırap gölgesi yerleşmişti ve yüzünün sağ tarafını kaplayan derin bir yara izi vardı. Carla göğsüne yumruk yemiş gibi oldu. O yarada yanılmak mümkün değildi. Alma her şeyi hatırlıyordu. Alma, Sırpça, Hırvatça bir şeyler mırıldandı. Larry, unutma anne, İngilizce dedi. Carla eski dili pek iyi konuşamıyor.
Carla, Carla sensin değil mi? Oğlum söyledi, Carla Joran. Adını söylediğinde sesler duyduğumu sandım.
Yaşlı kadın Carla'yı incelerken sanki değişime uğruyordu. Yüzü canlandı, eli ağzına gitti, aşırı beyaz olan takma dişlerini kapattı.
Carla, beni hatırladınız mı diye sordu.
Yaşlı kadının yanağından tek bir gözyaşı yuvarlandı. Carla kendi gözlerinin de nemlendiğini hissetti. Alma kollarını ardına kadar açtı. Carla kendini Alma'nın kapanan kollarına bıraktı. Ve tıpkı 20 yıl önce olduğu gibi yaşlı kadın tüm bedenini sarsan derin, yoğun hıçkırıklarla ağlamaya başladı.
15. ayrımın sonu. Sayfa 170.